أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün yine hanımlarla ilgili dersimize devam ediyoruz. Zeynep Hanım ve Özlem Hanım bu konuda gereken çalışmaları ve hazırlıkları yaptılar. Bugünkü konumuz Resulullah döneminde kadın. Tabi Resulullah döneminde dediğimiz zaman anlaşılacak olan Kur'an-ı Kerim'in kadına bakışıdır. Çünkü Allah-u Teala Ahzab suresinin ilk ayetlerinde Muhammed Aleyhisselam'a diyor ki ey Nebi Allah'tan kork, kafirlere ve münafıklara boyun eğme. Ondan ikinci ayetinde diyor sana vahyedilen neyse ona uy. Üçüncü ayetinde de bana güven ve dayan diyor. Dolayısıyla Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin aldığı görev kendisine yapılan vahiy neyse ona uymaktır. O vahiy bizim elimizde olan Kur'an-ı Kerim'dir. Şimdi hanımların Resulullah dönemindeki durumları derken şöyle Mü'minun suresinin ilk ayetlerini okuyalım. Kur'an-ı Kerim'in 23. suresi. Diyor ki Allah-u Teala burada قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Yani müminler kesinlikle umduklarına kavuşmuşlardır ya da kavuşacaklardır. Her iki anlamda verilebilir. Şimdi mümin derken burada kadını erkeği olmaz. Arap dilinde 10 tane hanımın yanında bir tane erkek varsa erkekle ilgili kalıp kullanılır. Burada müminun erkek kalıp yani müzekker kalıptır ama buna ister istemez mecburen hanımlar da girer. Türkçemize böyle bir ayrım yok. Müminler kesinlikle umduklarına kavuşacaklardır. Kadın erkek ayrımı yok. Bunlar kim? اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشُونَ Onlar salatlarında huşu içerisinde olanlardır. Derin bir saygı duyuyorlar salatlarında. Yani ibadetlerini yaptıkları zaman, namaz kıldıkları zaman derin bir saygı içerisinde oluyor Allah. وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللّٰغْبِ مُورِضُونَ Boş işlerden uzak kalırlar. Tabi bu hanımlar için de geçerli, erkekler için de geçerli. Boş işlerden uzak kalırlar dendiğine göre demek ki işe yarayacak şeyler yapmaları lazım. Peki işe yarayacak şey ne olabilir? وَالَّذ۪ينَهُمْ لِلزَّكَاتِ فَاِلُونَ Onlar zekat için çalışanlardır. Şimdi zekat dediğimiz zaman hemen bizim aklımıza gelen bizim malımızdan hayra harcamak. Tamam, güzel. Bu anlamda rahatlıkla alabiliriz. O zaman kadını da, erkeği de zekat için çalışacak. Ne demek? Hayır hasenat yapmak için çalışacak. Geliri olacak ki zekat versin. Zekat erkeklerin görevi değil. Kadın olsun, erkek olsun ayrımı yok. Ama zekat kelimesinin kök anlamı gelişme. Onlar gelişme için, gelişim için ya da kendilerini geliştirmek için çalışırlar. Bu da yine kadın erkek hepimizi ilgilendirir. İki günü eşit olan zarardadır. Yani şimdi Asır suresi de var yani. Yani zamana herkes zamana bahane bulur. İşte bizim zamanımız bozuldu, şu oldu, bu oldu. Dolayısıyla herhangi bir bahaneye alıyorum. İki gün eşit olmayacak, çalışacak. Bu kadın için de erkek için de önemli ama asıl çalışmada hedef ne? Kendini geliştirmek. Tabii evet zekat vermek için de olabilir. Ama burada yu'tûne zekat demiyor. Zekat verirler ifadesi yok. Zekat için çalışırlar. Yani kendini geliştirme derken tabii onun içine normal zekat da girer, her şey de girer. Girmeyen hiçbir şey yok.
Dünyadaki diğer şeyleri kendileri geliştirme, örneğin işte bilimi geliştirme vesaire için, hani kendileri haricindeki gelişim için çalışmak da buna giriyor mu?
Kendilerini geliştirme, tabii ki geliştirme demek şişman birisi olmak demek değil tabii. Ne yani, olacak? Bilgi yönünden tabii. Bilgi, kabiliyet, iş, güç. Her konuda geliştirecek. Yani mesela işte herhalde onu şey yapacaksınız. Allah-u Teala verdiği bütün emirleri kadın erkek eşit vermiştir. Mesela savaşmaya da kadınların hazır olması lazım. Düşmanlar için imkan, gücünüzün yettiği kuvveti hazırlayın diyor. Şimdi şeyde Hendek Savaşı'nda tüm Medine'nin çepeçevre kuşatıldığını Ahzab suresinden öğreniyoruz. Üstten alttan her taraftan kuşatılmışlar. Peki orada düşmandan korkup evlerine gitmek isteyenler var. Resulullah'tan izin istiyorlar. İnne büyütene avrah diyorlar. İşte evlerimiz korumasız. Allah-u Teala ve mahiye bir avret diyor. Öyle korumasız değil. Korumasız değilse kim koruyor evleri? O evleri koruyacak güçte, yani oradaki hanımların eğer oraya bir hücum olursa onu koruyacak güçte olmaları lazım. Yani sonra bu savaş ortamı illa öyle olacak değil ki, yani bir ahlaksız bir eve saldırabilir. Ona göre de hazırlıklı olmak gerekir. Onun için şimdi kendilerini geliştirmek için çalışırlar derken, geliştirmenin en üst noktası, mesela bugün insanlar açısından en üst nokta ne olabilir? Akla ne gelir? Devlet başkanlığı gelir.
Evet.
En üst nokta o gelir yani. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala biz bu Kur'an'da her örneği verdik diyor mu? Şimdi gelişmenin en üst noktası. Tamam. Erkeklerin üst seviyede birçok şeylere sahip olduklarını biliyoruz. Mesela burada Allah'ın daha önce bir başkasına vermediği bir hakimiyet imkanları Süleyman Aleyhisselam'a verdiğini Neml suresinden öğreniyoruz. Allah Süleyman Aleyhisselam'a öyle imkanlar vermiş ki zaten dua ediyor. Ya Rabbi hiç kimseye vermediğin şeyleri bana ver diyor. O da veriyor. Peki Süleyman Aleyhisselam gibi üst seviyede olan, en üst seviyede olan bu devlet, hem devlet yöneticisi hem bir nebi, Allah'ın nebisi, kendisine kitap verilmiş olan bir zat. Onun zamanında Allah-u Teala bize Yemen Melikesi Belkıs'ı da örnek veriyor. Son derece önemli, bakın. Şimdi Neml suresinde şey yapıyor, yani Davud Aleyhisselam'ın da Süleyman Aleyhisselam da kuşların dilini bildiği ifade ediliyor. Bakın o ayete şuna dikkat edelim. Kuşlar, o zamanın kuşları Süleyman'ın dilini bilirdi denmiyor. Kuşların dilini bilirdi diyor. Süleyman Aleyhisselam kuşlarla konuşuyor. Şimdi öyle bir şey o var ki işte şeyde Süleyman Aleyhisselam'ın kuşlardan, cinlerden oluşan bir ordusu vardı. İşte bu Neml suresinde Hüthüt bir şeyde denetim yaptığı zaman Hüthüt'ü bulamıyor, Hüthüt kuşunu. Ondan sonra işte 20. ayette diyor, ben niye Hüthüt'ü göremiyorum? Kayıp mı oldu diyor. Ona şiddetli bir azap edeceğim diyor. Onu keseceğim ya da bana sağlam bir delil, yani kendisini haklı çıkaracak sağlam bir gerekçeyle gelirse bir şey yok. Bakın şurada da bizim mesela bilmediğimiz bir şey. Süleyman Aleyhisselam sadece kuşları tanıyor. Yoksa kuşlarda bir değişiklik yok. O Hüthüt yani yaptığı şeyin yanlış da yapabiliyor. Yaptığının doğru olduğunu ispat edecek bir gücü de var. Sonra fazla zaman geçmeden Hüthüt geliyor. Bakın o benim yani daha önce hiç kimseye vermediğin şeyi bana ver diye Allah'a dua etti. Allah da verdi. İşte bugün hiç kimse kuş dilini bilmiyor. Kuşlardan oluşan bir ordu. cinlerden oluşan bir ordu, insanlardan oluşan bir ordu bugün hayal bile edilemez. Şimdi diyor ki bakın Hüt Hüt, ben senin diyor bilmediğin bir bilgiye ulaştım diyor. Burada Sebe'den sana sağlam bir bilgiyle geldim diyor. Sebe, yani Sebe dedim bugünkü Yemen ve çevresi. Şimdi orada bir kadını buldum diyor. Onlara kraliçelik yapıyor, yönetiyor orayı. Tamam, şimdi orayı yöneten bir kadın. Az önce dedik en üst seviye. Acaba Cenab-ı Hak bu kadını ayıplıyor mu? Şey yapıyor mu? Bakın işte Allah-u Teala her örneği verdim demiyor mu Kur'an-ı Kerim'de? Kendisine her şey verilmiş diyor. Orada çok dikkat çekecek bir kelime. Veleha arşun azim. Onun büyük bir arşı var. Arşı azim. Aynı kelime birkaç ayet sonra Allah için de kullanılıyor. Ve Rabbül arşil azim diye. Yani 26. ayetinde bu şeyin. Şimdi büyük bir arş ne demek? Arş dediğimiz bir yönetim merkezi. Yani bu bir koltuk diyebileceğimiz bir şey. Bugün de işte Cumhurbaşkanlığı koltuğu, Başbakanlık koltuğu, müdürün koltuğu şu falan diyorlar. O aslında koltuğun kendisi kastedilmez. Onunla bir yönetim. Allah tüm yönetimin başında olduğu için o El Arşul Azim, El Eflam'la beraber en büyük arş. Ama bu da kendi ülkesinde en üst seviyedeki bir şeyde şey yapıyor ve onda çok güzel de bir yapısı var yani. O bulunduğu makamın da çok güzel bir yapısından bahsediyor. Şimdi burada şimdi diyor ki bakın yani Süleyman Aleyhisselam şey diyor ki hadi bakalım bir mektup yazıyor. Bunu götür. O Melike'ye bırak diyor. Bir bak bakalım. Ne cevap verecekler? Sen de söylediğin doğru mu değil mi? Buradan test edeceğiz diyor. Bak. Yani kuşun söylediği, kuş yalan da söylemiş olabilir. Tekrar edeyim. Sadece bizim Süleyman Aleyhisselam'dan tek farkımız biz onların dilini bilmiyoruz. Ama kuşların bir farkı yok. Demek ki bugün de bu devam ediyor. Onlar bizim dilimizi biliyor demek ki. Yani Süleyman Aleyhisselam dilini öğrettim diye bir ifade yok hayatta. Şimdi gidiyor, mektubu bırakıyor, bir kenara çekiliyor. Bakın bu şeyden gitmiş, Kudüs ve çevresinden gitmiş ta şeye, Sebe tarafına, bırakıyor onların diline, bunların diline. Ne konuştuklarını kenarda oturup dinliyor kuş. Peki ondan sonra, bakın onlar da bunu biliyor. Bir kuş bana mektup getirdi diyor. Bakın bunlar bugün hiç bilinen şeyler değil yani. Ondan sonra diyor ki şeyle hemen topluyor. Devletin üst düzeyini. Bana çok değerli bir mektup geldi diyor. O Süleyman'dan. Süleyman tanınıyor tabii o bölgede. Tanıdığında o zaten devamındaki ayetlerden anlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyor. İyiliği sonsuz ikram bul Allah'ın adıyla. Bunu bilmeyen yok yani bu konuyu. Hepsi herkes biliyor zaten. İşte bana diklenmeyin, bana teslim olarak gelin diye de içerisinde şey var. Ondan sonra diyor ki ey devlet adamları, devletliler, artık bunu her yerde değişik şey yapılır. Yani ey önde gelen yöneticiler diyebiliriz ona. Ya da işte istişare yaptığı kişiler. Ben diyor sizin katılmadığınız hiçbir konuda karar almam. Bak Allah-u Teala Resulullah için de ne der? Ve emruhum şura beynehum der. Onun şeyde yani Kur'an-ı Kerim'de ve emruhum şura ve işleri aralarındaki meşveret de. İşte Kur'an-ı Kerim'i anlamak için de tek başına değil bir ekip çalışmasının şart olduğunu söylüyor. Bu hanım da ne yapıyor? Tek başıma karar almam diyor. Bunu nereden öğrenebilir? Tabiat ayetlerinden, işte bilgilerden. Bak hiç tenkit edilmiyor burada. Ondan sonra onlar diyorlar ki biz çok güçlüyüz. Vurucu gücümüz de çok sağlam. Çünkü Allah her şeyi vermiş dedi ya. Güçlü. Ama karar senin diyorlar. Düşün, ne emredersen biz yaparız. Tabii son kararı üst merci veriyor. Tamam. Ondan sonra diyor ki bakın bir şey söylüyor burada. Biz savaşırız, tamam güzel. Ama savaşın değişmez bir kuralı var. Melikler bir ülkeye girdikleri zaman oranın düzenini bozarlar. Şimdi buraya gelseler, oradaki izzetli ve şerefli olanı en alt seviyeye indirirler. Mesela işte Musa Aleyhisselam gitti de Firavun'da hiçbir izzet şeref kaldı mı? Bitti. En alt seviyeye indirirler. İşte bunlar böyle yaparlar diyor. Onun için savaşa girmeyelim demiş oluyor. Şimdi bu ne? Hiç tenkit edilen bir şey mi? Çok akıllı bir şey. Bakın öyle şeyler var ki en küçük itiraz edemezsiniz. Bu hanım bir kraliçe. Bir kraliçe. Ve Allah her şeyin de örneğini verdim diyor Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi burada sadece şu düşünülür. Bu kadın güneşe tapıyor. Tamam. Güneşe tapıyor da yani burada bu ayette de anlatılıyor. Evet. Efendim?
Hütüt.
Evet. 24. ayette diyor ki Hütüt anlatıyor. Bunlar güneşe secde ediyorlar. Allah ile aralarına koyarak şeytan onların yaptıklarını güzel göstermiş diyor. Şimdi bakın güneşe secde etme, güneşi araya koyma olayı İbrahim Aleyhisselam zamanında da var. İşte En'am suresinin ilgili ayetlerinde İbrahim Aleyhisselam puta tapılmasını hemen kabul etmiyor ve babasına karşı çıkıyor. Daha çocuk, yani çocuktan yeni kurtulduğu bir çağda. Ama ona hemen karşı çıkıyor çünkü bir taşa toprağa tapılmaz. Ama arkasından bir araştırmaya giriyor. Allahü Teala da diyor ki İbrahim'e gerçekleri gösterdik işte diyor şeyde En'am suresinde 106 mıydı şey ayetler şey yap 90'lı ayetlerden. Şimdi ondan sonra ay şey yıldızı görüyor ha bu benim Rabbimdir diyor. Aa. Ama bakıyor ki battı. Bu olamaz diyor. Niye Rabbim diyor? Çünkü bir büyük Rab var, bir de aracı Rab var. Aynen şimdi anlatıyorlar tarikatlarda da görürsünüz. İşte şeye benzetirler. Biliyorsunuz işte Cumhurbaşkanı var. Bizim Şeyh Efendi o. İşte şeyler var. Valiler var. İşte halifeleri onlardır. Bazı halifeler de işte kaymakam gibidir. Bazıları şey gibidir ve insanlar mantıken doğru kabul ediyorlar. Şimdi onlar o da olabilir. Allah bizimle ilgili bu yıldızı görevlendirmiş olabilir diye düşünüyor. Ondan sonra bakıyor olmadı. Ay'a bakıyor. Ondan sonra güneş ha işte bu benim Rabbimdir diyor. Bu daha büyüktür diyor. Enam kaçıncı ayet?
75 ile 80 arası.
75 ile 80 arası tamam. Bu benim Rabbimdir. Bu daha büyüktür diyor. Bakın araştırma yapıyor. Şimdi Allahü Teala buna endat koyuyor. Bile bile bu araya girenlere ibadet etmeyin diyor. Bilmiyor. Biz de mezhep imamlarını Allah'ın yerine koyarak ne kadar yanlış şeyler yaptık şimdiye kadar. Bir sürü yanlış şeyler. Ama bildikten sonra yaparsan Allahü Teala bunu kabul etmiyor. Mesela şeyde Bakara suresinin en başında mesela şeyde 22. ayet. Vela fela tec'alu lillahi endade me entum ta'lem. Bile bile endat Allah için endat oluşturmayın diyor. Allah'larınıza birisini koymayın. Ama bilmiyor. Şeytan bunu kandırmış diyor. Şimdi bu kadın şey yapıyor, bakıyorsunuz, tamam burada bir müşriktir falan diyorsunuz ama ondan sonra çok akıllıca davranıyor. Bir hediyeyle elçiler gönderiyor Süleyman Aleyhisselam'a. O elçiler geri dönüyor. Ondan sonra Süleyman Aleyhisselam kendisinde, işte kendine verilen kitabın bilgisine sahip olan bir kişinin o bilgisiyle bu Sebe Melikesi, bakın, bizzat kendisi Süleyman'a kadar gidiyor. Niye? Savaş olmasın diye. Düzen bozulmasın diye. Sistem çökmesin diye. Bakın, o kadar güzel bir şey, devlet ilişkisi sürdürülüyor ki. Süleyman Aleyhisselam da o gelmeden önce onun tahtını getirtiyor oraya. Göz açıp kapayıncaya kadar. Tabii bütün bunlar çok büyük çalışmaları gerektiren şeyler. O da oraya gidiyor. Hadi bu senin şeyin böyle mi diyor, senin tahtın. Ha, bakıyor. Aa, sanki tam o. Dedikten sonra uyanıyor. Sizdeki bu bilgi daha önce bize geldi. Onun için biz buraya geldik, size teslim olduk diyor. Bakın, bu aklın en üst seviyesi değil mi bu? Sizin bilgi seviyenizin çok üstün olduğunu. Ya sen oradan benim tahtımı getiriyorsun. Neler yapmazsın ki? Ben şimdi seninle nasıl savaşa girerim? Bakın, onun için size teslim olarak geldik diyor. Arkasından da bu işte bu araya konan aracıların bir şey olmayacağını anlayınca ben de Süleyman'la beraber Allah'a teslim oldum diyor. Mekke gerçeği gördüğü zaman. Şimdi buraya kadar bu hanımın aleyhine sayılacak tek kelime var mı? Allah-u Teala da bir kraliçeyi ve Süleyman Aleyhisselam'la mukayese ederek bize örnek veriyor. Şimdi dolayısıyla kadınların çalışması Resulullah zamanında, kadınlar da kendilerini geliştirecek. Allah bütün bunları şey yapmış. Evet, Allah erkeğe ailesini geçinme görevi vermiş. Ama orada yatacak değil ki. O da daha çok kendini geliştirme fırsatı bulacak demektir. Evet, şimdi sizleri dinleyelim.
Çok teşekkür ederiz Seba Melikesi Belkıs'tan söz ettiğiniz için. Gerçekten hani özellikle bazen kadın yönetici olur mu olmaz mı tartışmalarında da en güzel cevap yine Seba Melikesi örneği. Şimdi madem kadın gündeme geldiğinde genellikle akla gelen ilk sorulardan biri kadın çalışabilir mi? Oradan başlayalım. Şimdi ben şöyle düşünüyorum, aslında kadınlar çalışabilir mi diye delil aramak yerine kadınları çalışmaktan engelleyen bir delil var mı diye bakmak lazım. Ama maalesef böyle yapılmıyor. Şimdi ben burada iki tane ayete dikkat çekeceğim. Birincisi Mülk Suresi 2. ayet. Allah-u Teala bu ayette şöyle diyor.
Müminun Suresi'nden okuduk ya, kendini evet, geliştirmek için çalışır.
Evet, oraya geleceğim hocam. Ha,
tamam,
oraya da geleceğim ama ben onu Ahzab suresinden zekat tamam, veren erkekler tamam, ve zekat tamam, veren kadınlar tamam diye aldım. Şimdi Mülk suresi 2. ayette diyor ki ölümü ve hayatı yaratan odur. Bunlar hanginiz daha güzel iş yapacak diye sizi yıpratıcı bir imtihandan geçirmek içindir. O güçlüdür, bağışlayıcıdır. İşte bu ayetteki güzel iş yapma içerisinde kadınların olmadığını söylemek mümkün değildir. Eğer bu güzel iş yapma yarışında kadınlar sadece evde görev alabilir diyorsanız, işte hocamın bahsettiği ayeti, yani Ahzab suresi 35. ayeti nasıl açıklayacaksınız? Kadınlar sadece evde görev alabilir diyorsanız. Ahzab suresi şöyle, 35. ayet. Allah'a teslim olan erkekler ile Allah'a teslim olan kadınlar, inanan erkeklerle inanan kadınlar, samimiyetle boyun eğen erkeklerle samimiyetle boyun eğen kadınlar, özü sözü bir olan erkeklerle özü sözü bir olan kadınlar, sabırlı erkeklerle sabırlı kadınlar, gönülden bağlı erkeklerle gönülden bağlı kadınlar, zekat ve sadaka veren erkeklerle zekat ve sadaka veren kadınlar. Ayet devam ediyor ve Allah bütün bunlar için bağışlanma ve büyük bir karşılık hazırlamıştır şeklinde hitama eriyor. Şimdi sizin de dikkatinizi çekmiştir mutlaka. Ayette zekat ve sadaka veren erkeklerle zekat ve sadaka veren kadınlar beraber zikrediliyor. Peki hiç düşündünüz mü zekat verebilmek için neler gerekiyor? Hemen diyeceksiniz ki nisap miktarının üzerinde varlık sahibi olmak. Peki nisap miktarının üzerinde bir varlığa nasıl sahip olunabilir? Özellikle bir kadın nasıl sahip olabilir? Birincisi, kendi ailesinden miras kalan bir varlığı olabilir. İkincisi, kocasından aldığı mehir ve hediyeler sayesinde bir varlık edinmiş olabilir. Üçüncüsü ise kendi el emeğiyle nisap miktarının üzerinde bir varlık kazanmış olabilir, değil mi? Buradan kadının kendi el emeğiyle kazanç sağlamasının, yani çalışmasının mümkün olduğu sonucuna kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Şimdi ayrıca bir hadiste kadın ve erkeklerin bir bütünün iki yarısı, yani şakiki oldukları belirtilmiştir. Ebu Davud ve Müsned'de bulunan bir hadis. Bu hadisi doğru anlarsak kadının insaniyetin ve sosyal hayatın yarısı olduğunu kolayca fark ederiz. Bunu anlamak için sadece hadise ihtiyacımız yok. Fıtrata, yani yaratılmış ayetlere bakmak da yeterli bunu anlamak için. Böyle düşününce de kadınların kendi yapısına uygun bir işte çalışacaklarını, çalışabilecek durumda olduklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de bir örnek daha var kadınlarla ilgili çalışma bağlamında. Şuayb Aleyhisselam'ın kızları hayvanları sulama işinde babalarına yardım ediyorlar. Yani bir nevi evin geçimine destek olmak için çalışıyorlar. Kasas suresi 23.
Hayvanları sulamak, hayvanları otlatmanın bir parçası.
Evet.
Sadece sulama değil. Yani hayvanlarla ilgili tüm işleri onlar yapıyor.
Evet. Tabii. Kasas suresi 23. ayette şöyle buyuruyor Allah-u Teala. Medyen suyuna varınca orada hayvanlarını suvaran bir grup insan gördü. Arka taraflarında da sürülerini sudan uzak tutan iki kadın gördü. Musa onlara yapmak istediğiniz nedir dedi. Onlar çobanlar çekilmeden hayvanlarımızı suvaramıyoruz. Babamız da çok yaşlı biri dediler. Musa hemen onların hayvanlarını suvardı. Sonra gölgeye çekildi ve dedi ki Rabbim bana vereceğin her iyiliğe ihtiyacım var. İşte bu iki ayette de babalarına yardım etmek için, evin geçimine katkıda bulunmak için çalışan iki kadının örneği var. Şimdi burada şöyle bir soruyla karşılaşıyoruz. Kadın nasıl bir ortamda çalışması, kadının nasıl bir ortamda çalışması gerekir? Bu çok uzun ve müstakil bir konu. Kadının nasıl bir ortamda çalışması gerekir konusuna şu an değinmeyeceğiz. İnşallah başka bir programda onu da anlatırız ama Kur'an'dan aldığımız bu ayetlerin ışığında, bu delillerin ışığında Resulullah döneminde kadının konumundan söz etmek istiyorum biraz daha. Mesela Resulullah'ın eşleriyle istişare etmesine, kadınlar ve erkeklerin o dönemde aynı ortamda bulunabilmelerine, kadınların ilmi çalışmalar yapmasına da değineceğiz. Ama kadının çalışmasından başladık, oradan biraz devam edelim. Hatice validemizi biliyorsunuz. Hatice validemiz ticaret ile meşgul ve evlendikten sonra da ticarete devam ettiğini biliyoruz. Hatta tanıdıklarının tavsiyesi üzerine çevresinde üstün ahlak sahibi ve güvenilir bir genç olarak bilinen Muhammed Aleyhisselam ile ortaklık anlaşması yaptığını ve kölesi Meysere'yi de hizmetine vererek onu Suriye taraflarına Şam'a gönderdiğini biliyoruz. Dönüşte başarılı bir tacir, dürüst ve doğru sözlü bir insan olduğunu gördü. Kölesi Meysere'den ahlakı ve davranışları hakkında bilgi aldı. Bütün bu özellikleri sebebiyle kendisine hayran kaldığı Muhammed Aleyhisselam'a evlenme teklif ettiğini, onun da bu teklifi kabul ettiğini biliyoruz. Şimdi Nebimiz döneminde bir kadının bir erkeğe evlenme teklif edebilmesi de önemlidir. Çünkü günümüzde bile bir kadının bir erkeğe evlenme teklif etmesi yadırganan bir davranıştır. Tabii hep böyle olsun manasında söylemiyoruz bunu. Sadece o dönemdeki kadının sosyal konumunu vurgulamak açısından belirtiyorum. Yine Hatice validemiz ticaret yapmasının yanı sıra Resulullah'a iman eden ilk kişidir. Resulullah'a iman eden ilk kişi bir kadındır. Muhammed Aleyhisselam Hira mağarasında bulunduğu sırada Cebrail ona gelmiş ve Alak suresinin ilk 5 ayetini öğretmiştir. Bana neler oluyor Hatice demiş Resulullah ve Hatice validemiz onun korku ve endişelerini gideren şu sözleri söylemiştir. Öyle deme. Yemin ederim Allah hiçbir zaman seni utandırıp üzmez. Çünkü sen akrabanı gözetirsin, doğru konuşursun, işini görmekten aciz kimselerin elinden tutarsın, yoksulları kayırırsın, misafirleri ağırlarsın, haksızlığa uğrayan kimselere de yardım edersin. Yine Buhari ve Müslim'de geçen bir hadis bu. Hatice validemiz daha sonra Nebimizi alıp amcasının oğlu Varaka bin Nevfel'e götürmüştür. İbranice bilen, bu sebeple Tevrat'ı ve İncil'i okuyan, daha önce Hristiyanlığı kabul etmiş olan bu alim, Resulullah'ı dinledikten sonra ona görünen meleğin bütün peygamberlere vahiy getiren Cebrail olduğunu söylemiş. Hatice validemiz de Resul-i Ekrem'e senin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederim diyerek Müslümanlığı kabul etmiştir. Yine Nebimizin eşlerinden Zeynep validemiz hakimden rivayet edildiğine göre el işçiliğine önem verir. Deri tabaklama, deri dikme, boncuk dizme gibi işlerden elde ettiği parayı Allah yolunda harcardı. Resulullah döneminde kadınların tarım işleriyle de uğraştığını biliyoruz. Kadınlar, Müslim'den bir hadis aktarmak istiyorum. Kadınlar meyveleri topluyordu ve ekinlere bakıyordu. Bir kadın Resulullah döneminde talak edildi. Kendi hurma ağaçlarını toplamayı irade etti. Başka bir kişi gelip onu bu işten alıkoymaya çalıştı. Resulullah kadına elbette toplayabilirsin, belki sadaka edersin ya da güzel bir iş yaparsın dedi. Ayşe validemizin ablası Esma da tarlada çalışıyor, yonca toplayıp hayvanlarına götürüyordu şeklinde rivayetler var. Şimdi ticaretle ilgili bu bahisten sonra Resulullah'ın eşleriyle istişare ettiğine de değinmek istiyorum. Kadının rolü açısından o dönemde. Bir olay rivayet edilir. Hudeybiye Anlaşması'nın yapıldığı yıl Müslümanlar umre için niyetlenmişler. İhrama girerek kurban kesmek için hazırlık yapmışlar. Bütün bu hazırlıklara rağmen müşrikler Müslümanları Mekke'ye sokmamışlar ve peygamberle bir anlaşma yapılmış. Anlaşma maddelerinden birine göre Müslümanlar o yıl umre yapmayacaklar. Dolayısıyla bu duruma çok üzülüyorlar. Peygamberimiz kalkın kurbanlarınızı kesin, tıraş olun ve ihramdan çıkın demesine ve bunu 3 defa tekrarlamasına rağmen onun dediklerini dinlemiyorlar. Bu duruma çok üzülen Resulullah o anda yanında olan hanımı Ümmü Seleme'ye durumu anlatıyor ve onunla istişare ediyor. Ümmü Seleme ona diyor ki ya Resulullah dışarı çık, kimseyle konuşmadan kurbanını kes, sonra birini çağırarak tıraş ol ve ihramdan çık. Bunun üzerine Resulullah onun dediği gibi yaparak ihramdan çıkıyor. Bu durumu gören ashab da kurbanlarını keserek ihramdan çıkıyorlar. Böylece önemli bir problem maslahatla çözülüyor. İşte bu istişare önemli bir problemin çözülmesini sağladığı için ve bir kadınla yapılan istişare olduğu için çok önemlidir. Yine Resulullah döneminde kadınların erkeklerle aynı cemaat içinde olduğunu biliyoruz. Resulullah'ın bayram günlerinde evden çıkmayan kadınları, çadırlarından hiç çıkmayan kızları bile çıkmalarını emrettikleri anlatılır. Buhari'de şöyle bir rivayet vardır. İbni Abbas şöyle demiştir. Ramazan veya Kurban Bayramı günü Nebi ile birlikte çıktım. ve namaz kıldım. Sonra o hutbe okudu, sonra kadınların yanına gitti, vaaz ve bilgi verdi ve onlara sadakayı emretti. Halifeler döneminde kadının sosyal hayatta görünür olduğuna dair pek çok rivayet de var ama onu başka bir dersimizde ele almayı düşünüyoruz. Ve son söz olarak şunu söylemek istiyorum. Unutmamak gerekir ki Nebi'ye inanan ilk kişi bir kadındır ve veda hutbesindeki son cümlede kadınlara iyi davranmakla ilgilidir. Zeynep, sana vereyim sözü.
Şey yapayım. Buyurun. Da bir iki bir şey söyleyeyim bu arada. Şimdi az önce sen konuşurken kadın işte mehrinden ve babasından dedesinden kalan şeylerden zekat verebilir diyor. Her kadının zekat verecek kadar mehir alması mümkün olmaz.
Ha, tabii o bir yöntem. Hı. Yani hani evet. Nisap miktarı.
Onun için o zekat veren kadınlar dediğiniz zaman belli kesime hitap etmiyor yani.
Doğru.
Ondan sonra bir de diyelim ki hadi mehir almış. Eğer onu çalıp şıp geliştirmiyorsa zekat verir verir bir müddet sonra artık nisabın altına düşer.
Evet.
İstişare konusunda da şunu da dikkate almak gerekir. Bakın Resulullah'ın istişaresinin en üst seviyesi Allah'ın kitabını anlama faaliyetidir. Hikmet faaliyetidir. İşte biz bu derslerde sürekli üzerinde duruyoruz. Hikmet İşte bir ana ayet, benzer ayetler, bir ayet kümesi oluşturmak ve bir problemi çözme. Şimdi problemi çözme işlemi yapılırken de tek başına olmayacağını Fussilet suresinin 3. ayetinden biliyoruz. İşte kitabın Fussilet ayatı Kur'an'ın Arabiyyen li kavmin ya'lemun. Bu bir kitaptır ki ayetleri Arapça Kur'anlar şeklinde, ayet kümeleri şeklinde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Kime? Bilenler topluluğuna. Şimdi bu bilenler topluluğun içinde kadın var mı? Soru bu. Kadın var mı?
Olmaması mümkün mü?
Yok, ayetten cevap. Hı, ayet verecek. Mi? Biz vermeyeceğiz cevabı. Evet. Kur'an-ı Kerim verecek. Az önce sen Ahzab suresinin 35. ayetini okudun. Evet. Bir 34. ayette ne diyor Allah?
Evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti aklınızdan çıkarmayın. Allah latiftir, her şeyden haberdardır.
Yutla kelimesi tabi okunan diye şey yapıyoruz da yutla değil. Böyle ilgili ayetlerin peş peşe sıralanması, küme oluşturulması. Şimdi o evde, Resulullah'ın evlerinde kadınlar var, başka yemek yemek için gelenler oluyor, çıkıp gidiyorlar. Ayetlerde bunları var.
Zaten büyütükün ne diyor? Ha. Yani kadınların evleri zaten. Kendi evlerinde. Kadınların bulunduğu ortam.
Evden de o zaman şimdi bilenler topluluğu dediğine göre bir tek kadın olamaz. Hı-hı. Çünkü topluluk Arapça açısından en az 3 tane olması gerekiyor. Şimdi o zaman yani bu hikmet faaliyetinin olması için en az 3 tane hanım olması lazım Resulullah'ın eşlerinden. Peki bu hikmet faaliyeti ilgili ayetleri bir araya getirip bir küme haline getirerek bir problem çözmedir. O problem toplumun problemidir, Müslümanların problemidir. Demek ki bu hanımlar bunu yapıyor. Bak vedkur ne diyor. Aklınızdan hatırlayın diyor. Kafanıza koyun. Bakın sizin evlerinizde bağlantılarıyla birlikte ayetler okunuyor. Şu ayet işte ana ayettir. Şu ayet onu açıklayan ayettir. Şunlar da onların hepsini açıklayan ayetlerdir. Onda bir problem çözümüne ulaşıyorsunuz. Allah'ın ayetleri ve hikmet. Yani kesin çözümlere ulaşma. Şimdi burada bakın bu ayet Resulullah'ın eşlerinin olabilecek en üst seviyede değil mi? Tıpkı Belkıs olayında o Belkıs'ın etrafında o insanları toplayarak bir çözüme ulaşması. Ama bu tabii bir nebinin eşi olarak Allah'ın ayetlerinden çözüme ulaşması. Bu nihayet yapabildiği kadar yapıyor. Evet. İnne Allah kana latifen habira diyor. Allahü Teala en ince ayrıntılı bilir ve her şeyden haberdardır. Yani bunu da unutmamak gerekir. Evet. Buyurun siz.
Ben de gene sosyal hayattan devam edeyim. Kadınlar Resulullah döneminde başka neler yapıyorlardı? mesela kadınların erkeklerle gazvelere katıldığını, yani savaşa katıldığını biliyoruz. Nasıl Türk toplumunda, tarihimizde kadınlar erkeklerle beraber savaşa gidiyorlar. İşte kimisi mermi taşıyor, yemek yapıyor, kimisi birebir savaşa katılıyor. Onlar da aynı şekilde savaşta görevler alıyorlar. Bununla ilgili mesela yine Müslim'de geçen bir rivayetten bahsedelim. Ümmü Atiye el-Ensari şöyle diyor: Resulullah'la 7 gazveye katıldım. Yani hani bir kere olmuş, iki kere olmuş, istisnai bir şey de değil. Kendisine bir görev bilmiş ve bunu Allah elçisiyle beraber 7 gazveye katılarak gerçekleştirmiş. Onların arkasından otağlarında kalıyordum. Onlara yemek yapıyordum ve yaralıları tedavi ediyordum. Hastalara bakıyordum, diyor Ümmü Atiye. Şimdi burada Ümmü Atiye'nin yaralı ya da hasta askerlerle, ki çoğunu erkek olacaktır bunların, onlarla aynı otağda bulunduklarına dikkat çekiyoruz. Şimdi bizim otağı dediğimiz şey nedir? Yüksekçe bir, büyükçe bir çadır. Zaten savaş alanlarındakini de düşündüğümüz zaman hemen hemen tahmin ederiz. Yani üstü kapalı, içine orada bulunan, o yerleşim merkezinde, daha doğrusu savaş alanında bulunan herkesin girip çıkabildiği, askerlerin, kadınların, erkeklerin girip çıkabildiği bir yer olması gerekiyor. Kendisinden başka yemek yapan hanımlar da olabilir, aynı görevi yapan başka hanımlar olabilir. Hasta olan erkekler orada yemeklerini yiyecekler. Peki bu savaş alanında mesela çadırın içinde bir duvar örüp bir yarısında erkekler bir yarısında kadınlar otursun diye bir şey mümkün olabilir mi? Ya da işte araya bir perde koyalım. Bizim şimdi camilerimizde öyle yapılıyor. İşte hanımların önüne bir perde koyalım. Ondan sonra geri kalan yer erkeklere kalsın. Böyle bir şey mesela mümkün mü bir savaş otağında?
Resulullah zamanında mescitte böyle bir şey var mıydı?
O
hanımlar
ayrı.
Geliyordu.
Evet, kesinlikle. Yani zaten camilerde kadınların, erkeklerin bir arada bulunduğunu söylemiştik. Bunun sosyal hayatta da bir karşılığı mutlaka olmalı. Bu haremlik selamlık uygulaması açıkçası sonradan çıkartılmış bir şey. Tabii şey olabilir, yani kadınlar kendi içlerinde birbirlerine daha yakınken daha rahat ediyor olabilir. Ya da erkekler de aynı şekilde. İşte o otağın bir tarafında belki hanımlar daha yakın bulunuyor olabilir. Diğer yanda hastalar bulunurken vesaire. Ama bu onların aynı ortamda bulunduklarını, işte yemek yerken, içerken birbirlerini gördüklerini, bu gibi gerçekleri değiştirmiyor bir defa. Sonra kadınların erkeklerle ayrı ayrı veya beraber aynı sofrada yemek yemelerinde bir günah olmadığını biz Kur'an-ı Kerim'den de zaten okuyoruz. Nur suresi 61. ayetten bahsetmek istiyorum. Ayetin başında şu konuda köre sıkıntı yoktur, topala sıkıntı yoktur, hastaya sıkıntı yoktur, size de sıkıntı yoktur diyerek bütün herkes için genelleniyor bu. Kendi evlerinizde, babalarınızın evlerinde, annelerinizin evlerinde, erkek kardeşlerinizin evlerinde, kız kardeşlerinizin evlerinde, amcalarınızın evlerinde, halalarınızın evlerinde, dayılarınızın evlerinde, teyzelerinizin evlerinde, anahtarı sizde olan evlerde veya arkadaşınızınkinde yiyip içebilirsiniz. Bir arada veya ayrı ayrı yiyip içmenizde de bir günah yoktur, diyor Allah-u Teala. Demek ki bir defa zaten akrabalar sayılıyor, bunların evleri var. İkincisi, anahtarı sizde olan evler, yani size güvenilmiş, oraya girip çıkabiliyorsunuz böyle bir evde. Veya arkadaşlarınızın evlerinde yiyip içebilirsiniz, diyor. Mesela şu anda günümüzde arkadaşlar ailecek birbirlerine gidip geliyorlar. Aynı sofrada oturup yiyip içebiliyorlar. Bu o zaman da aynı şekildeymiş. Aynen öyle.
Tabii.
Sonra mesela biz Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'in karısını da görüyoruz. Elçiler geldikleri zaman bir çocuk müjdelemek için ben bu yaşımda doğuracak mıyım diyor. Onlarla konuşuyor. Hatta onların duyabilecekleri bir sesle gülüyor. Güldüğünü de fark ediyorlar. Bu demek ki...
Ve o elçilerin insan olduğunu düşünüyor.
Yani. Evet.
Evet.
Tabii onların yani tanımadığı
melek,
iki erkek.
Melek olduğu sonradan ortaya çıkıyor. Evet.
Evet. Benzer şekilde biz halifeler dönemine baktığımızda da tarihi kaynaklarda Medine'de birbirini tanıyan kadın ve erkeklerin dışarıda selamlaşarak konuştuklarına dair nakiller var. Zaten hani toplum içerisinde selamı yayın, bunun ne kadar güzel bir şey olduğunu da yine aynı şekilde Resulullah'ın hadisinden anlayabiliyoruz. Selamın yayılması bu şekilde. Ayrıca yine Taberi'de yer alan bir rivayet var. Hazreti Ömer bir gün ordudan haber getiren bir askeri evine yemeğe çağırıyor. Sofra hazır olunca da hanımı Ümmü Gülsüm'ü kendileriyle beraber yemek yemesi için sofraya davet ediyor. Ümmü Gülsüm'ün ona bir cevabı var. Madem benim başkalarının yanına çıkmamı istiyorsun, o halde beni de İbni Cafer'in, Zübeyr'in ve Talha'nın hanımlarını giydirdikleri gibi giydirsen ya diyor. Yani aslında biraz da dışarıdan gelen bir misafire karşı ev içi kıyafetinden biraz daha işte belki düzgün görünmek vesaire istiyor. Daha güzel bir elbise giyinmek istiyor. Ama bir yandan da şunu görüyoruz. Yani bunu yapan tek kişi Hazreti Ömer değil. O toplumda, o dönemde başkaları ile aynı sofrada eşleriyle beraber yemek yiyen hanımlar var. Ve İbn Cafer, Zübeyr, Talha vesaire gibi sahabe de bunun benzerini yapıyorlar. Demek ki kadınların eve gelen misafirlerle beraber oturması ve yanlarında eşleri varken yiyip içmesi o dönemde de normal karşılanıyor.
Zaten ayetin açık hükmü değil mi?
Tabii ki.
Yani Nur suresi 61. ayetin çok açık hükmü. Arkadaşlarınızın evi.
Evet.
Ne olacak? Yani şimdi sizin diyelim bir hanımın eşinin arkadaşı geldiği zaman kadın evden çıkacak değil ki. Zaten birlikte de yiyebilirsiniz, ayrı ayrı da yiyebilirsiniz. Hiç fark etmez. Size kalmış diyor. İster birlikte yiyin, ister ayrı yiyin. Yani Allah-u Teala orada hiçbir kapalılık bırakmamış ki. Dolayısıyla Ömer radıyallahu anh yaptığı da ayeti uygulamak. Başka yani o konuda delil olan Ömer değil.
Tabii.
Sadece uygulamanın örneği olarak Ömer var.
Öyle hocam. Aslında şöyle. Tabii. Yani bu ayetleri farklı şekilde tercüme edebiliyorlar. Ondan sonra işte konu sapıyor, başka türlü anlaşılıyor vesaire ama bu ayetin doğru mealinin bu olduğu, böyle anlaşılmasının zaten çok tabii olduğu ve bunun da uygulanmış örneklerinin
tabii uygulama olduğunu, örneği olarak. Tabii,
evet, doğrusu. Uygulama örneği olarak göstermek tabii. istiyoruz. Yoksa mesela günümüzde o kadar sapmış ki dediğimiz bu haremlik, selamlık uygulamasına nereden gelindi? Yani Kur'an'dan kopulduğu için mutlaka ki gelindi.
Tabii tabii. Yani zaten Kur'an Müslümanların hayatında yok ki maalesef. Evet. Evet.
Sonra demin bahsettiğimiz gazaya katılan, savaşa katılan hanımlar vardı. Bu hanımlar savaş sonunda da elde edilen ganimetlerden pay almışlardır. Hazreti Peygamber'in azatlısı ve dadısı Ümmü Eymen Uhud Savaşı'nda bulunuyor, su veriyor ve yaralıları tedavi ediyor. Hayber Savaşı'na da katılıyor. O da yine Resulullah'la birlikte Hayber Savaşı'na katılan 6 kadından bir tanesi. Tek başına da değil. Bunların savaşa katıldıkları haberi Resulullah'a ulaşınca yanına çağırtıyor onları. Ve kimin müsaadesiyle savaşa katıldınız diye soruyor. Resulullah'ın yüzünde kızgınlık eseri görüyorlar. Ve savaşa çıktık, yanımızda ilaç var. Onunla yaralıları tedavi ediyoruz. Ve ok atanlara oklarını veriyoruz. Buğday ve arpa unundan çorba yapıp dağıtıyoruz diyorlar. O da tamam kalkın diyor. Ve Hayber fethedilene kadar bir daha onlara bir şey sormuyor. Onlar bu görevlerine devam ediyorlar. Ve Hayber fethedilince bize erkeklere verdiği gibi ganimetten pay verdi diyor Ümmü Eymen. Bu da yine...
etmek gerekir. Şimdi bu hanımlar orada yemek yaparken, şunu ederken, yaparken bir düşman askeri sızar ve bunlara saldırabilir. Dolayısıyla bu hanımlar savaşı da öğrenmeleri lazım. O askere karşı direnecek bir güçlü olmak durumundadırlar. Zaten Allah-u Teala biliyorsun Enfal suresinin 60. ayetinde işte onlar için gücünüzün yettiği kuvveti hazırlayın derken elbette ki bu geri hizmetini yapacak kadın erkek olur. Ama onlar her an yapılabilecek bir hücuma karşı da hazırlıklı ve eğitimli olmak zorundadır.
Zaten kendisini o donanımda görmeyen bir kişinin de savaş meydanına gitmesi, savaşa çıkması biraz zor. Yani niye bütün kadınlar gitmiyor da belli kişiler gidiyor? Çünkü kendilerini dediğiniz gibi ona hazırlamış vaziyetteler. Çok örnek bir davranış aslında. Biz şu anda işte silahsızlanma derken biraz da kendimizi zayıf düşürüyoruz belki. Tabii ki silahı tavsiye ettiğimizden değil, ama kadın erkek herkesin en azından kendini savunabilecek kapasiteye sahip olması da aslında müminler açısından belki bir emir gibi yani.
Mesela Nisa suresi 102. ayette karşıda düşman var. Ne diyor? Orada namazı iki şey yapılıyor. Bir rekata da düşürebilirsiniz diye hani ayet var. Resulullah tam kılıyor ama arkadan bir rekat kılıp selam verenler yanlarına silahlarını alıyor. Bu silahlarını alanlar hep erkekler mi? Yolculuğa çıktığı zaman kadın yolcu olmuyor mu? Tabii ki kadın da var. Olmaz olur mu? Dolayısıyla aslında her Müslümanın her zaman silahı kullanabilecek durumda olması gerekir. Osmanlılar da böyleydi. Mesela bugün Amerika Osmanlı'yı taklit eder bu açıdan. Bizde de bu silah yasağı şu bu falan değil. Herkes bu konuda kadınıyla erkeğiyle eğitimli olmak zorundadır. Hiç beklemediğiniz bir anda bir hücuma uğrarsınız ve siz korumasız kalırsınız.
Yine Resulullah'ın savaş sonunda savaşa katılan kadınlara hurmadan ganimet payı verdiğine dair rivayetler var. Hayber'in fethinden sonra diğer hanımlarıyla birlikte Hazreti Ayşe'ye de bir miktar hisse ayırdığına dair rivayetler var. Kadınların işte geri görevde oldukları için ayrıştırılmadıklarını, nasıl savaşanlara ganimetten pay veriliyorsa onlara da aynı şekilde ganimetten pay verildiğini görmek burada aslında önemli. Çünkü işte şunu düşünüyoruz, biz daha evvel bahsetmiştik, işte evde yemek yapan, şunu yapan, bunu yapan kadınlar dışarıda çalışmadıkları için aslında hor görülüyorlar, ama onlar da cephenin gerisinde savaşıyor gibiler değil mi bir yanda?
Öyle hayat mücadelesinin içinde cephe gerisinde ev hanımları da bir çeşit savaş veriyor.
Evet. Sonra yine Resulullah döneminde kadınların ilim sahasında da çalıştıklarını görüyoruz. İnsanların dünyadaki durumlarını bize çok iyi anlatan bir sure var. Asr suresi. Zamanı andolsun ki insan zarardadır. Ancak iman edip iyi işler yapan, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler hariç. Şimdi iki veci var işin. Bir, insan ilk önce kendisi iman edip iyi işler yapacak, kendini düzeltecek. Ondan sonra da başka insanlara hakkı ve sabrı tavsiye edecek. Burada da yine kadın erkek ayrımı yok. Ve bu görevi Resulullah'ın eşleri de, o dönemdeki diğer kadınlar da gayet güzel yerine getiriyorlardı. Bunu eda etmek için özellikle Resulullah'ın eşleri başta olmak üzere bütün sahabe hanımlar çalışıyorlar. Ve öncelikli olarak Kur'an'ı anlamaya, öğrenmeye ve onunla çevrelerindekileri bilgilendirmeye uğraşıyorlardı. Kadın sahabeler Muhammed Aleyhisselam'dan pek çok hadis rivayet etmiştir. Özellikle Ayşe validemiz bu konuda ilim sahasında çok etkin olarak bilinir. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatında özellikle kadınların danıştığı, vefatından sonra da kadın erkek bütün herkesin onun görüşlerine başvurduğu bir ilim insanı Hazreti Ayşe. O sahabenin rivayetlerine de metotlu bir şekilde yaklaştığını görüyoruz aslında yaptığı eleştirilere baktığımız zaman. Rivayetlerin Kur'an'a uygunluğu konusunda çok hassas. Kur'an'a uymayan bir rivayetle karşılaştığı zaman onun doğru olduğunu asla kabul ettiremiyorsunuz kendisine. Kur'an ayetleriyle kıyaslıyor rivayetleri. Sonra yine sünnete kıyaslıyor. Diğer hadislere, tarihi gerçeklere ve akli ilmi gerçeklere de başvurarak eleştirilerde bulunuyor. Resulullah öyle değil, böyle demişti diye düzeltiyor. Ya da şu kişi eksik duymuş, yanlış anlamış, yanlış yorumlamış. Öyle demiş olamaz Resulullah, olsa olsa şöyle demiş olabilir ya da bunu kastetmiş olabilir diyerek rivayetleri de düzelttiğini görüyoruz. Ayrıca bu tabii biz Hazreti Ayşe'nin örneğini anlatıyoruz ama Nebimiz döneminde kadın sahabeler ve diğer eşleri de benzer faaliyetleri göstermekle beraber sahabe döneminde de bunlar devam ediyor. Kadınlar Kur'an-ı Kerim'i şimdikinden çok çok daha fazla okuyor, çok daha iyi anlıyor ve onunla dediğiniz gibi hikmet çalışmaları yapıp karar verme konusunda Kur'an-ı Kerim'i birinci sırada tutuyorlar. Ömer radıyallahu anh bir gün Cuma hutbesinde bir konuşma yapıyor ve orada dikkat edin, evlenirken kadınlara vereceğiniz mehirleri yüksek tutmayın. Zira böyle yapmak dünyada bir cömertlik veya takvaya uygun davranış olsaydı Resulullah sizden daha ileri geçer ve mehri daha yüksek tutardı. Oysa ne evlendiği kadınların ne de evlendirdiği kızlarının mehirlerini 12 okkadan fazla tutmuştur diyor. Demek ki devamında da evlenen kimsenin kadının mehrini yüksek tutması ve işte onun yüzünden borca girdim, sıkıntıya düştüm diye düşünmesi evlilikte sorun yaratır. Bu nedenle mehirleri yüksek tutmayın diye hutbesinde konuşuyor. Hutbeden indikten sonra Ömer radıyallahu anh'ın yolunu Kureyşli bir kadın kesiyor. Ve aralarında şöyle bir konuşma geçiyor. Ey müminlerin emiri! Erkekleri evlenecekleri kadınlara 400 dirhemden fazla mehir vermekten sakındırdığın doğru mu? Evet diyor. Allah'ın Kur'an'da indirdiği ayeti duymadın mı diye soruyor ona kadın. Hangi ayeti diyor Ömer? Allah-u Teala'nın Nisa 20. ayette birine yüklerle mehir vermiş olsanız dahi ondan hiçbir şey geri almayın dediği ayeti duymadın mı diye soruyor. Tabii bu ayeti duyunca Ömer radıyallahu anh, Allah'ım bağışla, herkes Ömer'den daha fakih diyor. Karşısındaki kadının fakih olduğunu, Kur'an-ı Kerim'den bir hüküm çıkartmak için aklını kullandığını itiraf ediyor ve minbere geri dönüyor. Sonra ey insanlar, kadınlara 400 dirhemden fazla mehir vermekten sizi sakındırmıştım. Şimdi rücu ettiğini belirtiyor. Kim malından mehir olarak gönül hoşluğuyla daha fazlasını vermek isterse versin diyerek söylediği sözü düzeltiyor. Buradan da kadınların Kur'an-ı Kerim'e dayanarak onu ne kadar iyi öğrendiklerini ve haklarını da ne kadar iyi savunduklarını çıkartabiliyoruz. Hem Nebimiz döneminde hem de sonraki sahabe döneminde. İnşallah biz de bugünün kadınları olarak yeniden Kur'an-ı Kerim'e döner, orayı onu okur ve hem kendimizin hem diğer insanların iyiliği için birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye eden insanlar oluruz diye ümit ediyoruz.
Şimdi tabii burada Zeynep Hanım hanımların savaşa katıldıklarını söyledi. Hani bu derse başlarken en üst seviyede bir devlet başkanlığından bahsetti ki savaş da çok ciddi bir olay. Öyle sıradan bir olay değil. Yani izleyiciler der ki ya bu rivayetlere nasıl güveneceğiz? Hani siz illa Kur'an falan diyorsunuz. Tamam, var mı Kur'an-ı Kerim'de? Var. Allah-u Teala Nur suresinde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hani Beni Mustalik gazvesinden Ayşe validemiz de yanına almış olarak dönerken yolda ona yapılan bir zina iftirası, ondan bahsediyor. Bakın Muhammed Aleyhisselam her konuda bizim örneğimizdir. Kendi eşini savaşa götürüyor. Hanımlar savaşa gider mi gitmez mi? İşte buyurun. Yani Nur suresinin 11 ve devamı ayetleri ayetlerini okuduğunuz zaman görürsünüz. Bu sebeple zaten Allah-u Teala kadın erkek ayrımı yapmadan emirleri, ortak veriyor. İşte Bakara suresinin 190. ayetinde وَقَاتِلُ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ Allah yolunda sizinle savaşanlarla savaşın derken, eğer sadece erkekler olsaydı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eşi Ayşe'yi götürmezdi. Dolayısıyla hepimizin, yani şöyle diyelim, düşmanların ne zaman ne yapacağını hiç kimse bilemez. Kadınıyla erkeğiyle herkes her an savaşa hazır olmalıdır. Her Müslüman hani savaş için spor, ata mı binecek, silah mı kullanacak, ne gerekiyorsa bugünkü askerlik sistemi bir an önce bırakılmalı ve her insanın asker olacağı yeni bir sisteme geçilmelidir. Şimdi şey yapılıyor, millet evinde oturuyor, hadi gidin işte vatan uğruna şu bu falan. Ya kardeşim güzel de, o giden kişi der ki hep ben mi savaşacağım, bir de başkası da savaşsın. Dolayısıyla eğer biz hep birlikte, Müslümanlar olarak hepimiz kadınıyla erkeğiyle savaşa hazır olursak, bu aslında düşman için en büyük şeydir, tehdittir. Zaten Allah-u Teala Enfal suresinin 60. ayetinde de öyle diyor. وَاَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَضَعْتُمْ مِنْ قُوَّةِ diyor. Onlar için gücünüzün yettiği kuvveti hazırlayın. Burada tabii ki o kuvvetin içerisinde her şey olacaktır. Evet, inşallah bu dersimize umarım ki mesele iyice anlaşılmıştır. Sağ olsunlar. Özlem Hanım da Zeynep Hanım gereken çalışmaları yapmışlar. İnşallah daha sonraki dönemlerde, derslerde bu konuların eksik kalan kısımlarını da tamamlamak nasip olur. Çok sağ olun, teşekkür ediyoruz ikinize de. Allah razı olsun. Allah-u Teala hizmette en üst başarıya ulaşmayı hepimize nasip eylesin. Hepimiz en önde olma gayreti içerisinde olmalıyız. Kadınıyla, erkeğiyle. Ve bu yarışa girdiğimiz an Allah'ın izniyle dünyamızı da ahiretimizi de mamur etmiş oluruz. Allah cümlemizi rızasından ayırmasın. Allah hepinizden razı olsun.